Atrial fibrilasyon, ESC 2020. Kılavuz ve acil yaklaşım. 19 Eylül 2020. Yazan Büşra Sapmaz. Seslendiren Handan Karaatlı. Bu yazıda Avrupa Kardiyoloji Derneği ve Avrupa Kardiyotorisik Cerrahi Derneği'nin işbirliğiyle geliştirilen atrial fibrilasyonun tanı ve yönetimi 2020 kılavuzunda yer alan güncel noktaları paylaşmak ve bu kılavuzda acil pratiğimizi etkileyen maddeleri vurgulamak istedim. Bu yazı kılavuzun tamamını içermemektedir. Acil servis yaklaşımı ön planda tutulmuştur. Kılavuzun tamamına linkten ulaşabilirsiniz. 2016 kılavuzunda yer alan bilgiler için ise Kerem Çorbacıoğlu'nun ilgili yazısına yine linkten ulaşabilirsiniz. Atrial fibrilasyon tanımı ve klinik özellikleri. Atrial fibrilasyon, koordine olmayan atrial elektriksel aktivasyon ve inefektif atrial kontraksiyon sonucu meydana gelen bir supraventriküler taşı aritmidir. EKG bulguları ise şu şekildedir. Düzensiz RR aralıkları, belirgin tekrarlayan P dalgalarının olmaması, düzensiz atrial aktivasyon. Klinik olarak AF, EKG ile gösterilmiş semptomatik veya asemptomatik AF durumudur. Tanı koymak için gereken izlem süresi en az 30 saniye veya 12 derivasyonlu EKG'nin tamamıdır. Atrial yüksek hızlı epizot ya da subklinik AF tablosu ise AF semptomu olmayan, klinik AF'nin daha önce tespit edilmediği kişilerde kardiyak implante edilebilir veya giyilebilir cihazlarla tespit edilmiş atrial fibrilasyon, atrial flatter veya atrial taşikardi ataklarıdır. Semptomatik AF, hastalarda senkop, baş dönmesi, göğüste sıkışma ağrı hissi, palpitasyon, nefes darlığı, egzersiz kapasitesinde azalma gibi şikayetlere neden olabilir. Senkop, semptomatik hipotansiyon, akut kalp yetmezliği, pulmoner ödem, devam eden miyokardiyal iskemi ve kardiyojenik şok durumu varsa hemodinamik anstabilite söz konusudur. AF'ye bağlı komorbiditeler nedeniyle ölüm riski 1,5 ila 3,5 kat artar. Başlıca komorbiditeler arasında inme, sol ventrikül disfonksiyonu ve kalp yetmezliği ve buna bağlı gelişen klinik tablolar yer almaktadır. AF sınıflaması. İlk tanı. Semptom varlığı veya ağırlığı ve süreye bakılmaksızın AF'nin ilk defa saptanması. Paroksismal AF. Kendiliğinden ya da başlangıçtan sonraki 7 günde sona eren AF atağı. Persistent yani sürekli AF. 7 günden uzun süren, devamlı ve sürekli AF atağı. İlaç veya elektriksel kardiyoversiyonla 7 gün sonra sonlanan epizotlar da dahil. Uzun süreli ve sürekli AF. Ritim kontrol stratejisi belirlenen 12 ay ve üzerindeki AF'ler. Kalıcı yani permanent AF'ler, ritim kontrolü için müdahale yapılmayan 12 ay ve üzerindeki AF'ler. Antikoagülasyon, inmeyi önleme. Genel olarak AF, inme riskini 5 kat artırır. Sık rastlanan inme risk faktörleri kliniğe dayalı ÇAD baskı skorunda özetlenmiştir. Bu skor, riskli hastalarda tromboembolik olayları öngörmede ve buna yönelik tedaviyi belirlemede kullanılır. ÇAD baskı skorlaması. Konjestif kalp yetmezliği varlığı 1 puan, hipertansiyon varlığı 1 puan, 75 yaş üzerinde olmak 2 puan, diyabetes mellitus varlığı 1 puan, inme, geçici iskemik atak, tromboemboli varlığı 2 puan, damar hastalığı varlığı 1 puan, 65-74 yaş aralığında olmak 1 puan, kadın cinsiyet 1 puan. Antitrombotik tedaviye başlarken potansiyel kanama riskinin de değerlendirilmesi gerekir. Bu riskin öngörülebilmesi adına çeşitli skorlar mevcuttur. Ancak yüksek risk gruplarını tanımada genel olarak Hass-Bled skoru daha başarılıdır. Hass-Bled skoru. Hipertansiyon varlığı 1 puan. Böbrek veya karaciğer hastalığı her birinin varlığı için 1 puan. Yani 1 veya 2 puan. İnme varlığı 1 puan. Kanama öyküsü veya yatkınlık 1 puan. Labil INR 1 puan. 65 yaş üzeri olmak 1 puan. İlaç veya alkol kullanımı yine her biri için 1 puan olmak üzere 1 veya 2 puan. Akut hız kontrolü. Hız kontrolü AF yönetiminin ayrılmaz bir parçasıdır. Ancak AF'de optimal kalp hızı hedefi kesinleşmiş değildir. Farmakolojik hız kontrolü beta blokörler, digoksin, diltiazem ve verapamil veya bu ilaçların kombinasyonu ile sağlanabilir. Hız kontrol ilaçlarının seçimi semptomlara, komorbiditelere ve olası yan etkilere bağlı olarak değişir. Akut hız kontrolünde enfeksiyon veya anemi gibi altta yatan nedenler her zaman değerlendirilmelidir. İlacın seçimi ve hedef kalp hızı hasta özelliklerine, semptomlara, sol ventrikül EF değerine ve hemodinamiğe bağlı yapılır. HFRF'li hastalar özellikle beta blokör, digoksin veya bunların kombinasyonu kullanılmalıdır. Kritik hastalarda ve ciddi sol ventrikül sistolik disfonksiyonunda IV amiodaron kullanılabilir. Stabil olmayan hastalarda acil kardiyoversiyon düşünülmelidir. Akut ritim kontrolü, hemodinamik olarak stabil olmayan akut pulmoner ödem, devam eden miyokardiyal iskemi, semptomatik hipotansiyon veya kardiyojenik şok durumlarında bir AF hastasında acil kardiyoversiyon olarak gerçekleştirilebilir. Senkronize doğru akım elektriksel kardiyoversiyon, farmakolojik kardiyoversiyondan daha etkili olduğundan tercih edilen seçenektir. Sinüs ritmine dönüş için farmakolojik kardiyoversiyon, hemodinamik olarak stabil hastalarda endike olan elektif bir prosedürdür. Hız kontrolünde kullanılan ilaçlar. İlacın adı, uygulama dozu, oral idame dozu ve kontraindikasyonlarından bahsedeceğiz. Metoprolol 2,5-5 mg IV bolus 4 doza kadar tekrarlanabilir. Oral idame dozu 25-100 mg 2x1'dir. Akut kalp yetmezliğinde ve şiddetli bronkospazmında kontraindikedir. Bisoprolol'ün IV uygulayan dozu yoktur. 50-400 mg'a kadar çıkabilen 1x1 şeklinde oral idame dozu vardır. Yine akut kalp yetmezliğinde ve şiddetli bronkospazmında kontraindikedir. Atenolol, IV uygulama dozu ülkemizde bulunmamaktadır. Oral idame dozu olarak 2500 mg 1x1 şeklinde verilebilir. Yine şiddetli kalp yetmezliğinde ve şiddetli bronkospazmlarda kontraindikedir. Esmolol, 500 mikrogram kilogram IV bolus 1 dakikada ve sonrasında 50-300 mikrogram kilogram dakika şeklinde verilir. Oral idame dozu bulunmamaktadır. Akut kalp yetmezliğinde ve şiddetli bronkospazmda kontraindikedir. Landiolol 100 mikrogram kilogram IV bolus 1 dakikada ve yine sonrasında 10-40 mikrogram kilogram dakika IV infüzyon şeklinde verilir. Oral idame dozu bulunmamaktadır. Akut kalp yetmezliğinde ve şiddetli bronkospazmda kontraindikedir. Nebivolol IV dozu bulunmamaktadır. 2,5-10 mg 1x1 şeklinde oral dozu vardır. Akut kalp yetmezliğinde ve şiddetli bronkospazmında kontraindikedir. Karvedilol IV formu bulunmamaktadır. 3 ila 50 mg arasında 2x1 şeklinde oral dozu verilmektedir. Akut kalp yetmezliğinde ve şiddetli bronkospazmında kontraindikedir. Verapamil 2,5-10 mg IV 5 dakikada yavaş puşe. Oral formu 40 mg 2x1'den 480 mg 1x1'e kadar uzamış sanılımla değişebilir. Düşük EF'li kalp yetmezliklerinde kontraindike, karaciğer ve böbrek yetmezliğinde ise dozların ayarlanması gerekir. Diltiazem 0,25 mg kilogram IV 5 dakikada, sonrasında ise 5-15 mg saat şeklinde IV idame dozu verilebilir. 60 mg 3x1'den 360 mg'a kadar çıkacak oral idame dozları vardır. Yine azalmış EF'li kalp yetmezliklerinde kontraindike, karaciğer ve böbrek yetmezliğinde ise doz ayarlaması yapılmalıdır. Digoxin 0,5 mg IV bolus verilebilir. Bölünmüş dozlarda 24 saatte 0,75 ila 1,5 mg arasında da çıkılabilir. Oral idame dozu ise 0,06 mg ile 0,25 mg arasında değişir, 1x1 şeklindedir. Yüksek plazma seviyeleri artmış mortalite ile ilişkili olacağı için başlamadan önce mutlaka BFT kontrolü yapılmalı ve KBH hastalarına doz ayarlaması yapılmalıdır. Amiodoron 300 mg IV formunu 250 ml'lik %5 dekstroz içerisinde 30 ila 60 dakikada tercihen santral venöz yolla ardından 24 saatlik IV infüzyonu 900-1200 mg arasında olacak şekilde ayarlanmalıdır. 4 hafta boyunca günde 3x1 şeklinde 200 mg yükledikten sonra 200 mg'lık 1x1 idame dozu verilmelidir. Kalp atış hızına göre diğer hız kontrol ilaçları azaltılabilir. Tiroid hastalığı durumunda kontraindikedir ancak başka seçenek yoksa mecburen verilebilir. Tüm hız kontrol ilaçları Wolff-Parkinson-White sendromunda kontraindikedir. Propranolol veya levetiracol gibi farklı beta blokör ajanlar da mevcuttur fakat AF'de hız kontrol tedavisi için önerilmemektedir. Atenolol ile ilgili veri yeterince yoktur. Düşük EF'li kalp yetmezliğinde kullanılmamalıdır. Ritim kontrolünde kullanılan ilaçlar. İlacın adı, kardiyoversiyon başlangıç dozu, devam dozu, akut başarı oranı ve sinüs ritmi için beklenen süre ve dikkat edilmesi gerekenler. Filikain 200-300 mg peroral, 2 mg kilogram 10 dakikada IV. Devam dozu yok. Genelde 3 saatte %51, 8 saatte %72 oranında sinüs için ritmine dönüş süresi var. İskemik kalp hastalığında ve veya önemli yapısal kalp hastalıklarında kullanılmamalıdır. Birebir geçişli atrial filtre hastalarında hipotansiyon indikleyebilir, hafif QRS genişlemesine neden olabilir. Atrial filtrelerin farmakolojik kardiyoversiyon için kullanılmaz. Propofenon 450-600 mg peroral verilebilir. 1,5-2 mg kilogramdan 10 dakikada IV verilebilir. İdame dozu yoktur. Oral verildiğinde %45-55 hastada 3 saatte sinüs ritmine dönüş yapılır. %70-78 hastada 8 saatte sinüs ritmine döner. IV form verildiğinde 6 saate kadar %43-%90 hastada sinüs ritmine dönüş görülür. İskemik kalp hastalığında ve veya önemli yapısal kalp hastalıklarında kullanılmamalıdır. Birebir geçişli atrial flutter hastalarında hipotansiyonu indükleyebilir. Atrial flutterin farmakolojik kardiyoversiyonu için kullanmayın. Vernakalant 3 mg kilogram 10 dakikada IV verilebilir. Devam dozu 10 dakikada 2 mg kilogram şeklinde olabilir. İlk dozdan 10-15 dakika sonra verilebilir. 1 saatten daha kısa süre içerisinde özellikle %50'si 10 dakika içerisinde sinüs ritmine döner. Arteriyel hipotansiyon, yakın zamanda AKS, evre 3 veya 4 kalp yetmezliği, uzamış QT veya şiddetli aort darlığı olan hastalarda kullanılmamalıdır. Arteriyel hipotansiyona, QT uzamasına, QRS genişlemesine veya non-sustained ventriküler taşikardiye neden olabilir. Amiodoron 7-5 mg kilogram 1-2 saatte IV verilebilir. Devam dozu 50 mg saat şeklindedir. 24 saat için maksimum doz 1.2 gramdır. 8-12 saatten birkaç güne kadar uzayan süreçte %44 hastada sinüs ritmine dönüş olur. Filebite neden olabilir. Geniş bir periferik ven kullanılmalıdır. Hipotansiyon, bradikardi, atrioventriküler blok ve QT uzamasına neden olabilir. Tirotoksikoz riski taşır. Hipertiroid hastalarında dikkat etmek gerekir. İbutilid 10 dakikada 1 mg. Eğer vücut ağırlığı 60 kg'ın altında ise 0.01 mg kilogram verilebilir. Devam dozu olarak bakıldığında 10 dakikada 1 mg ilk dozdan yaklaşık 10-20 dakika sonra verilebilir. %50-30 hasta 1 saat içerisinde AF'den sinüs ritmine döner. Yine %63-73 hasta 1 saate yaklaşık sürede AF atrial flutterden sinüs ritmine döner. Atrial flutter'a daha etkilidir. Uzamış QT, şiddetli sol ventrikül disfonksiyonu veya düşük sol ventrikül EF'li hastalarda kullanılmamalıdır. QT uzamasına polimorfik BT'ye yani torsat de pointe neden olabilir. Proaritmik bir olayı tespit etmek için uygulamadan sonra en az 4 saat EKG takibi yapmak gerekir. Atrial fibrilasyon ve akut iskemik inme. AF hastalarında akut inme yönetimi bu kılavuzun kapsamı dışındadır. Oral antikoagülan kullanırken akut iskemik inme ile başvuran AF hastalarında akut tedavi, tedavi rejimine ve antikoagülasyon yoğunluğuna bağlıdır. Vitamin K antagonisti kullanıp INR'si 1.7'nin altında olan hastalar nörolojik endikasyona göre tromboliz için uygun olabilir. Uygun zaman aralığı içinde ise ve intrakraniyal kanama görüntüleme ile dışlanmışsa. Yeni nesil oral antikoagülan alan hastalarda aktive parsiyel tromboblastin zamanı veya trombin zamanı veya antifaktör 10A seviyeleri ölçümü hastanın uygun olarak antikoagüle olup olmadığı hakkında bilgi sağlayacaktır. Son NOAC dozunun ne zaman alındığı önemlidir. Normal böbrek fonksiyonları olan, son NOAC alımı 48 saatten uzun olan hastalarda trombolizin güvenli olduğu kabul edilir. Hasta sistemik olarak antikoagüle ise kanama riski nedeniyle tromboliz yapılmamalı ve endovasküler tedavi düşünülmelidir. Dabigatran alan hastalarda sistemik tromboliz, idarosizumab ile dabigatran etkisinin tersine çevrilmesinden sonra yapılabilir. Antikoagülan tedavi sırasında aktif kanama yönetimi. Genel değerlendirme, kanama bölgesinin saptanması, kanama şiddetinin değerlendirilmesini ve son OAK alımın zamanının değerlendirilmesini içermelidir. INR ölçümü, vitamin K antagonisti kullanımında faydalıdır. NOAK'larda daha spesifik pıhtılaşma testleri, dilüe edilmiş trombin zamanı, ekarin pıhtılaşma süresi veya dabigatran için ekarin kromojenik testi ve rivaroxaban, apixaban ve edoxaban için kromojenik antifaktör 10A testi içerir. Ancak bu testlerin veya NOAC plazma seviyelerinin ölçümü pratikte her zaman mümkün değildir. Böbrek fonksiyon testi, hemoglobin, hematokrit ve trombosit sayısı değerlendirilmesi ve son ilaç alım zamanı vakaların çoğunda uygun klinik karar vermeyi sağlar. Küçük kanamalarda hemostazı sağlamak için mekanik kompresyon veya minör cerrahi destekleyici önlemler yeterlidir. Orta derecede kanamalarda kan transfüzyonu ve sıvı replasmanı gerekebilir. Kanamadan 2-4 saat önce NOAC'lar alındıysa aktif kömür uygulaması ve veya gastrik lavaj maruziyeti azaltır. Kanamanın nedenini belirlemek ve kontrol altına almak için spesifik tanı ve tedavi müdahaleleri derhal yapılmalıdır. Diyaliz, dabigatran konsantrasyonunun azaltılmasında etkilidir ve kanama süresini ve ciddiyetini azaltmada etkili bulunmuştur. Şiddetli veya yaşamı tehdit eden kanamada antitrombotik etkisi derhal geri çevrilmelidir. Vitamin K antagonisti kullanımında taze donmuş plazma verilmesi koagülasyonu K vitamininden daha hızlı düzeltir. Ancak protrombin kompleksi konsantreleri daha en hızlı etkiyi sağlar ve vitamin K antagonistlerinin etkisini tersine çevirmede birinci basamak tedavidir. NOAK'lar için spesifik antidot ilaçlar mevcuttur. Dabigatran için idarasuzumab, faktör 10A inhibitörleri için andeksenat alfa, yine siraparanga tak, doğrudan faktör 10A inhibitörleri, dabigatranı ve heparini bağlayan ve inhibe eden araştırma amaçlı sentetik bir ilaçtır. 4 faktörlü protrombin kompleksi konsantrelerinin kullanımı rivaroxaban, apixaban ve edoxabanın antikoagüle etkisini tersine çevirmek için alternatif bir tedavi olarak düşünülebilir. Ancak bu konuda bilimsel kanıtlar çok sınırlıdır. Gebelik ve akut AF. AF doğuştan kalp hastalığı olan kadınlarda ve ileri yaş gebeliklerde görülen aritmilerden biridir. Akut AS kontrolü için IV beta blokörler önerilir. Beta 1 selektifler genellikle güvenlidir ve ilk seçenek olarak önerilirler. Beta blokörler başarısız olursa hız kontrolü için digoksin ve verapamil düşünülebilir. Gebelikte ritim kontrolü tercih edilen strateji olarak düşünülmelidir ve hemodinamik anstabilite varsa elektriksel kardiyoversiyon önerilir. Buna bağlı fetal aritmi veya erken doğum riski düşüktür. Fetal kalp hızı kardiyoversiyondan sonra rutin olarak değerlendirilmelidir. Kardiyoversiyondan sonra genellikle antikoagülasyon uygulanmalıdır. Yapısal kalp hastalığı olmayan ve hemodinamik olarak stabil hastalarda AF'nin sonlandırılması için ibutilit veya flekain düşünülebilir. Ancak deneyim sınırlıdır. AF kateter ablasyonunun gebelikte rolü yoktur. Yeni öneriler. AF tanısı için öneriler. AF tanısı koyabilmek için EKG dokümantasyonu gereklidir. Standart 12 derivasyonlu EKG kaydı veya 30 saniyeden uzun, görünebilir, tekrarlayan P dalgası olmayan ve atrioventriküler ritmin bozulmadığı durumlardaki düzensiz RR aralıkları kalp ritmini gösteren tek derivasyonları EKG kaydı klinik AF için tanısaldır. Sınıf 1. AF'nin yapısal karakterizasyonu için öneriler. İnme riskinin klinik değerlendirilmesi, semptom durumu ve AF'nin ciddiyetini içeren AF'nin yapısal karakterizasyonu, farklı sağlık durumundaki AF hastalarının daha etkin değerlendirilmesi, tedavi kararı ve optimal hasta yönetimi için tüm AF hastalarında göz önünde bulundurulmalıdır. Sınıf 2A. AF saptanması için izlem önerileri. AF için izlem yapılırken, izlem yapılan bireylere AF saptanmasının önem ve tedavi uygulamaları hakkında bilgi verilmelidir. AF tanısının kesinleşmesinin değerlendirilmesi ve tanı almış AF hastalarının optimal yönetiminin sağlanması için izlemi AF için uygun olan vakaların ileri klinik değerlendirme için yönlendirilmesi organize edilmelidir. İzlemi AF için uygun hastaların kesin tanısı AF'yi gösteren 30 saniyeden uzun olan tek derivasyonlu EKG veya 12 derivasyonlu EKG kaydının klinisyen tarafından değerlendirilmesiyle konması gerekir. Sınıf 1. Entegre AF yönetimi hakkındaki öneriler. Hasta bakımının kalitesini artırmak ve tedavi başarısını ölçmek için rutin olarak hasta sonlanım verileri toplanmalıdır. Sınıf 1. AF'de tromboembolik olayların önlenmesi için öneriler. Erken ve sık klinik değerlendirme ve takip için resmi bir kanama skoru olan Hasplet skoru, modifiye edilebilir kanama risk faktörlerini tanımada ve kanama riski yüksek hastaların, yani Hasplet skoru 3'ün üzerinde olan hastaların saptanmasında yardımcı olabilir. Sınıf 2A. Tedavi kararlarını belirlemede, örneğin hastalarda OAK başlaması artık inme için düşük risk değil ve potansiyel olarak modifiye edilebilir kanama risk faktörlerini tanımada aralıklı olarak inme ve kanama riski değerlendirilmesi yapılması önerilir. Sınıf 1. Düşük inme riskli AF hastalarında yeniden yapılacak ilk inme risk değerlendirilmesi 4 ila 6 ay içinde yapılmalıdır. Sınıf 2A. Öngörülen kanama riski, mutlak OAK kontraindikasyonları yoksa inme önlemi için OAK kullanımı konusunda tek başına yönlendirici olmamalıdır. Sınıf 3. AF'nin klinik paterni, tromboprofilaksi indikasyonu belirlemez. Yine sınıf 3. Kardiyoversiyon için öneriler. AF'de farmakolojik kardiyoversiyon, tromboembolik riskin değerlendirilmesinin ardından sadece hemodinamik stabil hastalar için endikedir. Sınıf 1. Hasta sinüs sendromlu, AV ileti defekli veya uzun QTC ile olan hastalarda proaritmi ve bradikardi riski göz önüne alınmadan farmakolojik kardiyoversiyon denenmemelidir. Sınıf 3. Perikardiyoversiyonda inme risk yönetimi önerileri. Kardiyoversiyondan önce ve sonra hastalara NOAK tedavisi uygulanması ve devam ettirilmesinin önemini vurgulanması önerilir. Sınıf 1. Kardiyoversiyon uygulanan 24 saatten uzun süreli AF'li hastalarda terapötik antikoagülasyon sinüs ritmine dönen başarılı bir kardiyoversiyon uygulamasından bile en az 4 hafta boyunca devam ettirilmelidir. 4 hafta boyunca uzun süreli OAKS tedavisi kararı inme risk faktörlerinin varlığına göre belirlenir. Sınıf 2A. 24 saatten kısa süren afeli ve çok düşük inme riski olan hastalarda kardiyoversiyon sonrası 4 haftalık antikoagülasyon uygulaması atlanabilir. Sınıf 2B. OAKS kullanımını aktif kanama yönetimi için öneriler. 4 faktörlü protrombin kompleks konsantreleri, vitamin K antagonistleri kullanan ve şiddetli kanama komplikasyonu görülen AF hastalarında düşünülebilir. Sınıf 2A. Gebelik sırasında AF yönetimi için öneriler akut yönetim. Hipertrofik kardiyomiyopati tanılı gebelerde persistan AF için kardiyoversiyon düşünülmelidir. Sınıf 2A. Yapısal kalp hastalığı olmayan hastalarda AF'nin sonlandırılması için IV ibutilit veya flakain düşünülebilir. Sınıf 2B. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.